Ayrı 27. Son Yüzleşme, Liza Gardner, sayfa 344. Teyzemi koridordan ufak odama doğru götürürken kendimi yine çok tedirgin hissediyordum. Tıpkı ilk yurt odasıyla annesini etkilemeye çalışan bir ergen gibiydim. Bana bak, kendi başıma kurduğum şu hayata bak. Çarşaflarım temiz, yatağımı düzledim, kıyafetlerimi astım, her şey tas tamam. Bizi kapıda karşılayan Tulip oldu. Yüzündeki ifadeye bakılırsa sabah maceraları için içeride kapalı kalmaktan hiç hoşlanmamıştı. Belki bir köpeği sokaktan alabilirdiniz ama sokağı köpekten alamazdınız. Nasıl hissettiğini anlayabiliyordum. Tulip beni selamlamayı reddedip tüm sempatisini teyzemin üzerinde kullandı. Teyzemse her zamanki klasik sorularını soruyordu. Köpeğin adı ne, cinsi ne? Ne tatlı bir yüzü var, ne kadar da tatlı bir tipi var. Teyzem onun olmasını umduğum köpekle ilgilenirken ben de ev sahibi olmanın gereklerini yerine getiriyordum. Teyzeme oturması için bir sandalye buldum, kahvesini tazeledim, sonra da biraz yalnız kalmak için kapıyı kapadım. Ben yatağın ucunda o tekli sandalyede otururken Tulip de tam aramızda yere oturmuştu. Sohbetimiz kesilmiş, ikimiz de bir anda suspus olmuştuk. En sonunda seni karşılayamadığım için üzgünüm dedim. Konuşurken ona değil sandalyesinin hemen yanındaki yere bakıyordum. Dedektif Warren'ın Randy ve Jack'in saldırganı ile ilgili değerlendirmesi takılmıştı aklıma. Çok yakın biri olacak demişti. İlk etapta korkmayacağım biri, içtenlikle karşılayacağım biri demişti. Teyzemden korkmamalıydım. Yoksa korkmalı mıydım? Teyzem polis yeni bir şeyler öğrenebildi mi diye sordu. Randy ve Jack'in cinayetiyle mi ilgili? Başımı hayır anlamında salladım. Hayır, ama şu anda birkaç Boston dedektifiyle çalışıyorum. Birkaç yeni fikirleri var. Teyzem hala sıradaki kurbanın sen olduğuna inanıyorsun dedi. Bu bir soru değil, bir yargıydı. Onu başımla onayladım. Çok zayıflamışsın Charlie'in, çok farklı görünüyorsun, daha sert görünüyorsun. Belki de. Senin için iyi değil Charlie'in, şu an yaşadığın bu hayat senin için iyi değil. Şaşırmıştım, başımı kaldırıp teyzemin gözlerinin içine baktım ve sordum. Anneme ne oldu? Teyzemin soluk mavi gözleri bir anda kocaman açıldı. Eminim şu an benim kadın görünümlü bir erkek olduğumu söylemem bile onu bu soru kadar şaşırtmazdı. Ama kendine hakim olmaya çalıştı. Bir an saçlarıyla oynamaya başladı. Parmağına boynunun yanındaki bukleyi dolayıp kısa bir bukleyi kulağının arkasına attı. Elleri titriyordu. Eğer ben hatırladığından daha sert duruyorsam o da benim hatırladığımdan daha yaşlı duruyordu. Sanki kış çok uzun geçmiş ve içindeki yaşam kavgasını alıp götürmüştü. Ya da belki de o da bütün kışı 21 Ocağı doğru geri sayımla geçirmişti. Hangisi daha zordu? Kendin için endişelenmek mi yoksa sevdiğin biri için mi? Sence ne oldu annene diye sordu en sonunda. Dümdüz bir ses tonuyla öldü dedim ve bence bunun sebebi benim. Bence ben bir şeyler yaptım. Karşı koydum ya da belki de öfkeme yenilip kontrolümü kaybettim. Onu yaraladım, hem de çok kötü biçimde. Belki de bu yüzden hatırlamak istemiyorum. Yaptığımla yüzleşmek istemiyorum. Annen ölmedi Charlie'in. Yani en azından ben öyle biliyorum. Ne? Charlie'in Rosalind Carter Grant dedi teyzem. Bu defaki ses tonu farklı, daha sorgulayıcıydı. Anlamıyorum. Anlamak istemiyor musun peki? Neden bana böyle sorular sorup duruyorsun? Çünkü daha hastaneye geldiğim ilk günden itibaren doktorlar bana bunu yapmamı tavsiye etmişlerdi. Sana yaşananları söylemem gerekiyordu. Bunun yerine senin kendini yeterince güçlü hissedeceğin güne kadar sana tüm sevgimi ve desteğimi vermemi söylediler. Ancak o zaman kendin hatırlayabilecektin. Tam 20 yıl bekledim Charlie'in. Her hafta acaba bu bahsi sen mi açarsın yoksa annen birden ortaya çıkıverir mi diye bekledim. Tek başıma tuttuğum bir nöbetti bu. Çok da zordu. Ama yaptım çünkü doktorlar öyle söylemişlerdi. Ve benim çocuklarım yok Charlie. 8 yaşındaki bir kız için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemem. Çocuk yetiştirmekteki tek deneyimim yıllar önce kendi küçük kız kardeşime bakmaktı ki onda da ne kadar başarılı olduğum ortada. Teyzemin sesi bir anda kesilmişti. İlk kez sesindeki acıyı hissediyordum. Sonra bir an gözlerinde hiç de bir ışık oyunu olmayan bir pırıltı gördüm. Canını acıtmıştım, teyzemi ağlatmıştım. Hemen olanları geriye sarmak istedim. Annemin konusunu açtığım için üzgündüm. New Hampshire'dan ayrıldığım için üzgündüm. Artık her şeyi yapmaya, her şeyi söylemeye, eve dönmeye hazırdım. Yeter ki teyzem mutlu olsun. O benim sahip olduğum tek şeydi, sevdiğim tek kişiydi. Sonraki saniye bu düşüncenin ne kadar da yersiz olduğunu fark ettim. Ne kadar da çabuk düşmüştüm bu tuzağa. Bu düpedüz tavizdi, az sevip çok bağlanmak. İşin en kötü tarafı da teyzemin benden taviz vermemi falan beklediği yoktu. Orada öylece oturup omuzlarını dikleştirip dişlerini sıkarak bir sonraki sorumu bekliyordu. Madem annem yaşıyor diyerek cesaretle sordum. Neden benimle irtibata geçmedi? Bilmiyorum, bir an duraksadı. Hep geçeceğini umdum aslında. Karşına çıkmasa da posta yoluyla ulaşır diye düşünmüştüm. Sonra bu internet, e-posta ve Facebook saçmalığı başladığında o şekilde iletişim kuracağından endişelendim. Ama ne bir şey gördüm ne de sen bir şeyden bahsettin. Hiçbir şey. Ondan tek bir kelime bile gelmedi diyerek ona katıldım ve bu gerçeği içime sindirmek için bir süre sustum. Charlene Rosalind Carter Grant dedi teyzem bir kez daha. Onu yaraladın mı diye sordum. Ellerim istem dışı olarak sol tarafımda kıpırdanıp duruyor, bacağımın üzerinde elimi yumruk yapıyordum, elimde değildi. Bilmiyoruz. Acil yardım ekibi geldiğinde seni yerde ağır yaralı olarak bulmuşlar, aslında öldüğünü sanmışlar. Teyzem kelimelerini net seçiyordu. Belli ki 20 yıldır bunları aklından geçirip duruyordu. Anneni evde bulamamışlar. Kaçmış mı? Polis hemen bir arama bülteni çıkarmış. Özellikle de yaptığı diğer şeylerde gün yüzüne çıktıktan sonra. Durup gözlerini bana dikti. Cevap vermeyince devam etti. Bugüne dek onu hiç bulamadılar. Eğer bulmuş olsalar haberim olurdu. Annenin cezalandırılması gereken suçları var Charlie'in. Çok ciddi cinayet suçları bunlar. Belki de bu yüzden hiç ortaya çıkmadı. Eminim ki çıkacak olsa o lanet kıçını hapse sokacağımı çok iyi biliyor. Gözlerimi kırpıştırdım. Teyzemin sesindeki coşkuya hazırlıksız yakalanmıştım. Anladım ki ömrümün çoğunu günün birinde deli anneme benzeyeceğim korkusuyla geçirmiştim. Her şeyi unutma ihtiyacı duymam, hatırlamaktan kaçınmam, yüzleşmek istememem bu yüzdendi. Eğer hatırlamazsam hissetmezdim de, eğer hissetmezsem aklımı kaçırmazdım. Şimdi acaba içimde teyzemin dayanıklılığını taşıyor muyumdur diye merak ediyordum. O bakan, gören güçlü bir kadındı. Zor şartlarda hayatta kalmayı becermişti. Tarihe bakacak olursak ben de onun gibi hayatta kalmak istiyordum. Teyzem birden ehliyet alışını hatırlıyor musun diye sordu. Konunun birden değişmesiyle afallamıştım. Başımı hafifçe evet anlamında salladım. Ehliyetinde Charlene Rosalind Carter Grant yazmasını istemiştin. Ama sana bunu yazamayacaklarını söylemişlerdi ve sen çok üzülmüştün. Sadece tek bir ikinci isim kullanmak zorunda olmanın aptalca olduğunu düşünmüştüm. Eğer ehliyetle yasal bir kimlikse kişinin tam adı yazılmalıydı. Hayır dedi teyzem. Kaşlarımı çatıp bakışlarımı yere çevirdim. Bir an ilk ehliyetinizi almak için başvurularınızı elden yapmanız gereken Tamworth'taki motorlu taşıtlar bürosunu hatırladım. Bir genç için bu deneyim eğlenceli ve heyecan verici olmalıydı. Benimse suratım kıpkırmızı kesilmişti ve terleyip heyecandan neredeyse altıma yapmak üzereydim. Teyzem benimle konuşup bana kısık sesle bir şeyler fısıldıyordu ama ben onu duyacak durumda değildim. Başım adeta yanıyordu ve sanki birazdan kafatasım parçalanarak bin parçaya bölünecekti. Ağlamak, çığlıklar atmak üzereydim. Ağlamamalı, bağırmamalıydım. Bu yüzden ellerimi birer yumruk yapıp acımı dindirmek için gözlerime bastırdım. Bu da işe yaramayınca kalkıp başımı duvara vurdum. Sanki duştan alacağım bir darbe içimdeki acıyı dindirecekti. Başımı öyle hızlı vurmuştum ki üniformalı iki devriye polis hemen ellerini silahlarına atıp yanıma koşmuşlardı. Charlene Rosalind Carter Grant. Ehliyetimde tam da Charlene Rosalind Carter Grant yazmalıydı. Başka türlüsü canımı çok yakardı. Bu başka birisi olmak demekti. midem bulanmıştı diye fısıldadım. Gitmek zorunda kalmıştım. Seni nihayet arabaya götürdüm diyerek devam etti teyzem. Eve getirdim ve yatağına yatırdım. Sonra bütün gece başında bekledim. Kendine gelip her şeyi anlatmanı, ne hatırladığını paylaşmanı bekledim. Ama yapmadın. Sabah saat 7'de kalkıp mutfağa geldin ve eğer her iki ikinci adını da kullanmayacaksan o halde Charlene Grant'a razı olduğunu söyledin. Bir daha da bu konuyu açmadın. Başımın ağrısı geçmemişti dedim sadece. Uyandım. Ne de olsa sadece bir ehliyet diye düşündüm. Benim adım değildi. O yüzden ne fark ederdi ki? Olabilirdi. Sorun yoktu. Teyzem bana gülümseyerek baktı ama yüzündeki ifade üzgündü. Uzanıp ince beyaz yara izlerinin yeni oluşan morlukların arasında göze çarptığı elime dokundu. Sen güçlü bir kızsın Charlene. Eğer geleceğini bulmak için geçmişini unutmak zorundaysan bunu daha fazla kurcalamamam gerektiğini düşündüm. Aslında doktor bana sen hazır olup her şeyi anlatmadan seni anlatmaya zorlamanın faydadan çok zarar getireceğini söylemişti. O yüzden sustum. O yüzden sadece gözlemledim. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım Charlene. Çünkü bana ihtiyacın olduğunda yanında değildim ve kendimi bunun için asla affetmeyeceğim. Ama bu benim baş etmem gereken bir yük, senin değil. Bir an kendimi asıl adım Charlene Rosalind Carter Grant değil derken buldum. Doğum belgende de öyle yazmıyor. Bu yüzden motorlu taşıtlar bürosunda ikinci isimlerle bir ilgisi yoktu demek. Doğum belgemdi sebep. Bana belgeyi göstermiştin ve ben de birden öfkelenmiştim. Çünkü ismimde ne Rosalind ne de Carter vardı. Sonra başım ağrımaya, midem bulanmaya başlamıştı. Teyzem hiçbir şey demedi. Ama ben Charlene Rosalind Carter Grant'im demeye çalıştım yeniden. Bu kez daha zayıftı sesim. Daha az emindim bundan. Ben öyle hissediyorum. Sen o ismi kendin seçtin. Bunda yanlış bir şey yok ki. Sonra aklıma o liste geldi. Dedektif Warren için yazdığım o liste. Kendimi yazmak zorunda hissettiğim iki isim vardı. Rosalind Carter, Carter Grant. Çünkü onları yazmak en doğrusuydu. Bir dedektifin odasında isimlerinin bir kağıtta yazılı olduğunu görmeliydim. Hemşireye bir türlü söyleyemediğim gerçeği nihayet orada ağzımdan çıkarmalıydım. Bakışlarımı teyzeme çevirdim ve aklımın bir köşesinde birden açılan bir kapının varlığını hissettim. Kapının arkası karanlıktı. Hayaletler, canavarlar, herkese gecenin bir yarısı korkudan çığlık attıracak şeyler vardı. Yine de bir adım yaklaştım. Charlene Rosalind Carter Grant. Rosalind Grant, Carter Grant. Bebek ağlıyor diye fısıldadım. Üzgünüm Charlene. Hemşireye söylemek istedim ama söylemedim. Bir adım daha yaklaştım kapıya. Aklımın tahtaları beni uyarırcasına gıcırdıyordu. Çok küçüktüm. Yemin ederim çok küçüktüm. Teyzem ayağa kalkıp ellerini omuzlarıma uzattı. Onun ayağa kalkışıyla tulip de kalkıp ağlamaya başlamıştı. Geçti Charlene, senin hatan değildi. Hiçbir zaman senin hatan olmadı. Kendim zaten bir çocuktum daha. Biliyorum tatlım, biliyorum. Bebek ağlıyor ama artık susmuştu. Solgun ve bir mermer kadar hareketsizdi. Soğuk yanağını okşarken dudakları mosmordu. Gözlerini açmaya bana yeniden neşeyle kocaman gülümsemesini sağlamaya çalıştım. Charlene Rosalind Carter Grant. Rosalind Grant. Carter Grant. Teyzem kollarını bana sarmıştı. Belki de elleri boğazımdaydı. Artık ne önemi vardı ki? Kendimi teyzemin kucağına bıraktım. Ölmek artık en büyük korkum değildi. Tek korkum hatırlamaktı. Koridorun sonunda bebek ağlıyor. Önce küçük bir kız, Rosalind Grant, sonra küçük bir erkek, Carter Grant, sonra da Charlene Rosalind Carter Grant. Şiş diyerek fısıldadı teyzem, bilseydim gelirdim, lütfen inan bana Charlene, eğer bilseydim gelirdim ve hepinizi kurtarırdım. 27. Ayrımın sonu, sayfa 352.